Ayrım 10.
Birleşmiş Milletler'ce karara bağlanan Filistin'in paylaştırılması gerçekten hoşnutluk verici bir çözüm yolu değildir dedi. Ama buna uyma kararlısıydı. Kudüs'ün uluslararası bir şehir sayılması bütün Yahudiler gibi onun da yüreğinde acılı bir yara açmıştı. Yahudi devletine tanınan uzun ve girintili çıkıntılı sınırlar savunulur gibi değildi. Birçok Yahudi yetkilisi Arapların tutumu ne olursa olsun devletlerinin topraklarını genişletmeyi öneriyorlardı. Ama Yahudi Ajansı Genel Kurulu'nda çoğunluğun desteklediği Ben Gurion bu teklifi kesinlikle geri çevirmişti. Ancak Arap devletleri savaşçı niyetlerinde diretirlerse anlaşmalar hükümsüz kalacak ve Yahudi devletinin sınırları Birleşmiş Milletler'in kabul ettirdiği değil, Yahudilerin ele geçirip savaş boyu kendi güçleriyle koruyabileceği yerler olacaktı. Ben Gurion Filistin'in tarihini iyi biliyordu. Kaç kere Arap uzlaşmazlığının umulmadık anlarda Siyonistlerin isteklerine hizmet ettiğini görmüştü. Tehditleriyle başka türlü gerçekleştirmemize imkan bulunmayan olağanüstü başarılar kazanmamıza yardım ettiler. Onun sözleridir. Giriştikleri ilk saldırılar Yahudi çiftçileri ister istemez Yahudi emekçi kullanma zorunda bırakmıştı. Yafa Yahudilerine karşı yöneltilen saldırılar da Tel Aviv'in kurulmasına yol açtı. Hitler'in toplama kamplarından arta kalanlara Filistin'e yerleşme hakkı tanımamakla Araplar bütün dünyayı bir Yahudi devleti kurulmasını desteklemeye itmişlerdi. Arapların Yahudiler yararına yapabilecekleri en büyük hata Ben Gurion'a göre Birleşmiş Milletler kararını reddetmekti. Bu kararı reddetmeleri bizim için her şeyi değiştirecek diye düşünüyordu. Çünkü ele geçirebildiğimizi topraklarımıza katma hakkını verecek. Ama Ben Gurion ileri görüşlülüğünde yalnız kalıyordu. Böylesine büyük tehditlerden bir umut kaynağı çıkaran tek kişiydi aşağı yukarı. Kudüs'ten binlerce kilometre ötede başka biri ihtilafın sonuçlanması konusunda kendi görüşünü açıklamıştı. Yahudi liderin tersine bu adam eşi bulunmayan bir askeri tecrübe hazinesine sahipti. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin kazandığı en büyük zaferin mimarı, ordularını Fransa'nın Cayenne şehrinden Hamburg'a kadar götürmüştü ve kehaneti Hacı Emin Hüseyini'nin palavralarına ağırlık kazandıracaktı. Mareşal Sir Bernard Montgomery, El Alamein Lord'u kriket argosundan alınma bir deyimle Arapların altı sopa darbesiyle Yahudileri denize dökeceklerini söylüyordu. Kudüs ve Şeria Irmağı'nın ötesinde Moab dağlarının karanlık çizgisinin öbür yanında gizemli bir Arap kralı her akşamki gibi Amman'a tepeden bakan sarayının salonunda oturmuştu. Usta bir satranç oyuncusu olan Kral Abdullah önündeki tahtaya bakıyor ve yapacağı hamleyi düşünüyordu. Satranç taşlarından en çok atı severdi. Taktiği de garip bir şekilde o sırada bulunduğu mevkiye varmasını sağlayan taktiği andırıyordu. Üzerinde hüküm sürdüğü krallığın dörtte üçü yarım milyondan az insanın yaşadığı bir çöldü. Bütçesi de İngiltere'nin yardımları hesaba katılmazsa ancak 1,5 milyon sterline ulaşıyordu. Yine de bu neredeyse ıssız topraklardan Abdullah'ın Orta Doğu satranç tahtasında yönetebileceği taşlar fışkırmıştı. İslam'ın tek profesyonel ordusunda görevli adamlar, David Ben Gurion'un herkesten çok çekindiği Arap lejyonu. Yine de hiçbir Arap Ben Gurion'la Kral Abdullah kadar iyi anlaşamazdı. Son 10 yıl içinde Filistin Yahudileriyle gerçek ilişkiler kuran tek Arap yöneticisi Abdullah'tı. Her sabah Hazreti Muhammed'in soyundan gelen bir Arap'ın Kur'an'ın ayetlerini aydınlatan ışık ülkesinin kuzeybatısına Yahudilerin kurduğu bir elektrik santralından geliyordu. 1947 Kasım'ında bu elektrik santralı müdürün evinde Abdullah gizlice Golda Meir'le buluşmuştu. Görüşme tam bir dostluk havası içine geçmişti. Kral Yahudilere yönelen hiçbir saldırıya katılmayacağını tekrarlamıştı. Yahudi ajansı temsilcisine dostluğunu belirtmiş ve Hacı Emin'in ortak düşmanları olduğunu hatırlatmıştı. Filistin'in paylaştırılması tasarısını olumlu karşılamıştı. Birleşmiş Milletler bu kararı verirse Araplara bırakılan toprakları kendi ülkesine katacağını da hissettirmişti. Abdullah fikir almak ve teknik yardım sağlamak için Yahudi komşularını sık sık ziyaret etmişti. Gerçekte Abdullah Yahudilerin gelişini batıda saldırıya uğramış Sami ırkından bir ulusun, yine bir batı kuruluşu olan sömürgecilik tarafından gelişime engellenmiş, Sami ırkından başka bir ulusa yardım etmek üzere doğuya dönüşü olarak niteliyordu. Arapların paylaştırmayı önleyecekleri konusunda hayale kapıldığı da yoktu. Propagandasıyla bütün Filistin Yahudilerini Arap sopaları önünde tabanları yağlayıp kaçan Mea Shearim sinagoglarının sofu öğrencilerine benzeten müftünün, Yahudi ülkelerine yerleşen tüccarların yumuşak başlığına bakıp değerlendiren Suriyelilerin ve Iraklıların tersine Abdullah komşularını harekete geçiren gücü ve yeteneği çok iyi biliyordu. Beyaz sivri sakallı kral Kahire'de birbirini yiyen Arap Birliği şeflerini büyük bir küçümsemeyle izliyordu. Arap Birliği'ne içine yedi kelle atılmış bir torba diyordu. Genellikle Mısırlılardan ve özellikle Kral Faruk'tan nefret ediyordu. Bir Balkan köylüsünün oğlunu sadece kral yapmakla centilmen haline getiremezler diyordu. Toprakları ağzını sulandıran Suriyelileri rahatsız edici ve kavgacı komşular olarak görüyordu. Bir de Abdullah 1921 yılındaki ilk görüşmelerinden beri müftüden nefret ediyordu. Babam diyordu taraftarlarına, sık sık beni hep cihat açmak isteyenlere karşı uyarmıştır. Bu ince yapılı, soluk yüzlü ve zeka parıltılarıyla dolu bakışlı kralın bütün hayatı arka arkaya gelen bir yoksunluklar dizisi olmuştu. 1914 yılında İngilizlere ilk kez Türk hakimiyetine karşı bir Arap ayaklanması fikrini veren oydu. Ama Lawrence bu ayaklanmanın yönetimini küçük kardeşi Faysal'a vermeyi yeğlemişti. Böylece Zafer Abdullah'ın yanı başından geçip gitmiş, daha sonra ailesi İbni Suud tarafından Arabistan'dan kovularak Kızıldeniz kıyısındaki tahtını kaybetmişti. Bir avuntu olarak İngilizler Filistin'den Churchill'in koparıp aldığı bu ıssız emirliği Abdullah'a vermişlerdi. Oysa kardeşi Faysal'a aynı eller Irak tahtını sunmuştu. Bu armağanın önemsizliğini belirtmek için Churchill, bir pazar günü öğleden sonra Kahire'de tek kalem darbesiyle Ürdün'ü yaratmış olmakla övünmüştü. Ülke halkı yeni krallarını bir yumurta ve domates yağmuruyla karşılamışlardı. Yıllar boyu evi Amman'a hakim bir tepede kurulmuş olan basit bir bedevi çadırıydı. Aynı yerde bugün sarayı yükseliyordu. Tarihi 1934 yılında İngilizler birden varlığını hatırlayıp müftünün gitgide artan etkisini dengelemek için Abdullah'ın otoritesini sağlamlaştırmaya karar verdiklerinde dönmeye başlamıştı. Bir sürü ihtirasın yakıp kavurduğu, her şeyden önce de ailesinin küçük düşürülmesini öcünü alıp atalarına layık topraklarda hüküm sürmeyi isteyen Abdullah için bütün bu geçen yıllar çok acı olmuştu. Ama çağdaşlarından birinin de belirttiği gibi Kanarya kafesine tutsak bir şahin olarak yaşamıştı. Filistin'in paylaştırılması belki de ona şimdi çeyrek yüzyıldan beri tanınmayan fırsatı, düşlediği gibi güçlü bir şef olup adına uygun topraklar üzerinde hüküm sürmeyi sağlayacaktı. Ayrıca Abdullah'ın Kudüs'e özel bir bağlılığı vardı. Bu şehre sahip olmak kişiliğine uluslararası bir prestij sağlayacak ve İbni Suud'un İslam dünyası içindeki rolüne sahip çıktığı Haşimileri yeniden eski yerine getirecekti. Kudüs'te hüküm sürme hakkından yoksun kalınca Abdullah bir kum yığınının kralı olmaktan başka şeye yaramayacağını biliyordu. Satranç tahtası üzerine taşlarını ilerletirken gösterdiği özenle ihtirasının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek girişimleri düşündü. O Aralık sabahı Kahire'deki Arap Birliği liderleri sonu gelmez tartışmalarından birine dalıp giderken ilk hamlesini yaptı. Saat 12'ye gelirken Başbakanı Kral Sarayı'nın yakınındaki basit bir evin, İngiltere'yi Ürdün'de temsil eden sevimli ve kibar bir adamın, Sir Alec Kirkbride'ın evinin kapısında belirdi. Kahveler içilip alışılmış dostluk sözleri tekrarlandıktan sonra Abdullah'ın habercisi ziyaret nedenine geldi. Paylaştırılan Filistin'de kurulacak Arap Devleti'nin başına Kudüs müftüsü gelecekti. Oysa müftü pek İngiltere'nin ve Kral Abdullah'ın çıkarlarına hizmet etme eğiliminde olmayan bir adamdı. Saçma sapan sınırları ve iç çekişmeleriyle kurulacak Arap devleti nasılsa bir kargaşalığın göbeğine düşmekten ve sonunda Yahudi devletince yenilip yutulmaktan kurtulamayacaktı. Yine de bu felaketi önlemenin bir yolu vardı. Bu konuda İngiltere'nin nabzını yoklamak için Abdullah'ın başbakanı oraya kadar gelmişti. Çünkü bu yol herhalde halk tarafından hoş karşılanmayacaktı. Abdullah da bulduğu çareyi kabul ettirmek için İngiliz desteğine ihtiyaç duyuyordu. Kral Abdullah, Filistin'in Araplara bırakılan bölümünü ülkesine topraklarına katarsa, majestelerinin hükümetinin tepkisi ne olacaktır diye kibarca sordu başbakan. Ateşin yanındaki koltuğa gömülmüş oturan düşünceli bir adam, Johann Sebastian Bach'ın ork için bestelediği parçaların görkemini içine sindiriyordu. Amman'ın 100 kilometre ötesinde Kudüs'teki gösterişli evinde Filistin'in İngiliz yüksek komiseri en sevdiği dinlenme anının tadını çıkarıyordu. Akşam yemeğinden önce Sir Alan Cunningham müzik dinlemek ve omuzlarına çöken sorunları düşünmek için hep küçük salonuna kapanırdı. Ama 1947 yılının bu aralık günlerinde İskoçyalı somurtuyordu. Filistin'deki görevi birbirini izleyen bir hayal kırıklığı dizisi olmuştu. Görevinin sonuna yaklaşırken de hayal kırıklıklarının en büyüğü onu bekliyordu hala. Bütün bu süre içinde London'un kendisini nasıl yalnız bıraktığını acıyla hatırlıyordu. 1945 ekibinde Filistin'e atanmasından beri ülkede izlemesi gereken politika konusunda hep çelişik görüşlerle karşılaşmıştı. Kudüs'e doğru yola çıkmadan önce direktif alabileceği umuduyla başbakanı görmeye gitmişti. "Ha?" diye cevap vermişti Clement Attlee, omuz silkerek. "Oraya gidin ve Filistin'i yönetin." Ziyaretçisinin şaşkınlığını fark ederek Atlı onu kapıya kadar geçirmek için ayağa kalkmıştı. Elini İskoçyalı'nın omzuna koymuş ve eklemişti. Sorunuza bir politikacı cevabı verdiğim için özür dilerim general ama verebileceğim tek cevap bu. O günden beri de geçen haftaya kadar yani 3 yıl süreyle Filistin'deki yüksek komiser hiçbir belirgin talimat almamıştı. Bütün dram burada diye düşünüyordu Cunningham. Londra kendine bir yol çizip bu yolda ilerlemekten aciz. Durum çok nazik diye haber yollamıştı. 1946 Temmuz'unda Dışişleri Bakanlığı'na. Hükümet kararsızlık içinde kalmıştı. Çok geçti ve artık çözüm yolunu zorunlu olarak olaylar getirecekti. Son zamanlarda Cunningham Dışişleri Bakanı Ernest Bevin'in Arapları tutan bir takım yüksek memurlarla etkilenip bütün bilgileri onlardan aldığı izlenimine kapılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Harold Bealey'i de özellikle tehlikeli bir adam olarak görüyordu. Ama bütün bu serzenişler geçmişe aitti artık. İlk kez Filistin'deki İngiliz mandasının son perdesi süresince izlenecek politika ve Birleşmiş Milletler kararı karşısında takınılacak tutum konusunda talimat almış bulunuyordu. İngiliz birliklerinin mümkün olduğu kadar silahlı çatışmalardan kaçınmalarına ve durumun elden geldiğince sakin olmasına bakmalıydı. Ama özellikle Filistin'in paylaştırılmasıyla ilgili sorunlara hiçbir şekilde ve hiçbir zaman girmemeliydi. Harold Bealey'in daha sonra da hatırlatacağı gibi bu talimat İngiltere'nin Filistin'in paylaştırılmasını asgari heyecanla karşıladığı anlamına geliyordu. Aynı zamanda da Dışişleri Bakanlığı'nca alınan son kararı yansıtıyordu. Bundan böyle İngiltere, Orta Doğu'daki çıkarlarını mümkün olduğu kadar Arapların çıkarlarıyla bağdaştırmaya bakacaktı. Yeni kurulacak Yahudi devletine gelince nasılsa yıllar geçmeden dostluğunu kazanamayacağını bildiği için şimdilik bu devletle hiç ilgilenmiyordu. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler kararında desteklediği tek nokta Kudüs'ün uluslararası şehir haline getirilmesiydi. Bunun da nedeni basitti. Yahudi yanlısı sayılan Amerika ve din düşmanı olarak tanınan Rusya arasında uluslararası şehir Kudüs'te başrolü yine İngiltere oynayacaktı. Bu siyaseti somutlaştırmak için Bealey, Birleşmiş Milletler'deki İngiltere temsilcilerini Arap ülkelerinin tezlerini desteklemekle görevlendirmişti. Kahire'deki Arap Birliği'nin toplantısının hemen öncesinde İngiltere çekilene kadar Filistin'e Yahudi göçünü zor kullanarak önlemeye devam edeceğini açıklamıştı. Dipnot 1946'dan 1948 Şubat'ına kadar İngilizlerin Filistin'deki son başkomutanı Sir Gordon MacMillan'ın Savunma Bakanlığı'na verdiği bir rapora göre İngilizler 47 göçmen gemisine el koydular ve Kıbrıs'taki kamplardan 65.307 kişiyi attılar. Verilen talimat Sir Alan'a yeni bir hayal kırıklığı getiriyordu. Bibi'nin ve Bealey'in tersine Filistin'in paylaştırılmasına taraflardı. Oylama siyasetlerinin sonucu Filistin'in düştüğü içinden çıkılmaz durumdan kurtulmasının tek yolu buydu Sir Alan'a göre. Ölçülü, dinsel anlamda bir görev ve adalet duygusuyla dolu bir adam olduğu için ardında kargaşalıktan başka şey bırakmak istiyorsa İngiltere'nin Filistin'deki hakimiyetine şerefli ve düzenli bir son vermek zorunda bulunduğunu hissediyordu. Oysa uzun süreden beri beklediği direktifler ona şimdi kutsal toprakları bir barış olanağı sunacağına inandığı tek planı, hiç dikkate almama talimatı veriyordu. Gelecek aylarda Filistin'in bu barışa nedenli ihtiyaç duyacağını da biliyordu. Paylaştırmayı izleyen iki hafta süresince 93 Arap, 84 Yahudi ve 7 İngiliz öldürülmüştü. Bu kıyım ona göre hazırlanmakta olan korkunç hasatın ön belirtisiydi. Çalışma odasındaki kilitli bir çekmecede İngiliz ordusundan gelen, üzerinde çok gizli yazısı ve 6 Aralık 1947 tarihi bulunan 3 sayfalık bir emir vardı. Bu emir Londra'dan aldığı talimat kadar kurcalıyordu İskoçyalı'nın kafasını. İngiliz birliklerinin hangi esaslara göre Filistin topraklarından ayrılacakları belirtiliyordu emirde. Ama emirde bu güçlerin Filistin'den ayrılacakları tarihi olan 5 ay sonrasına kadar ülkede düzenden sorumlu tutulup tutulmayacakları belirtilmiyordu. Hırpalanan küçük bir şen devamlı iki ateş arasında kalan İngiliz ordusu bitkindi. Manda yönetiminin sona ermesine karar verildiğinde ordunun başında bulunan Sir Alan Cunningham'ın hemşerisi General Sir Gordon MacMillan bundan böyle Filistin'de askerlerinin hayatını İngiliz çıkarları dışında hiçbir şey için tehlikeye atmama kararındaydı. Emirdeki bir tek cümle yüksek komiserin yüz çizgilerini gevşetmişti. Gayretkeş bir levazım assubayının eseri olan bu cümle, nice belirsizliklerin ortasında yakınlaşan hareket hazırlıklarına düzenli bir katkıda bulunuyordu. Açık seçik olarak Filistin'deki 30 yıllık İngiliz yönetiminin kalıntılarını sarıp sarmalamakla gerekli araç gereç tutarını bildiriyordu. 4000 ton tahta ve 28 ton çivi. Mesaj bütün Filistin camilerine Müslümanların sabah namazından önce abdest almak üzere papuçlarını çıkardıkları sıra ulaştı. Ebu Musa geri döndü. Yafa'dan, Hayfa'dan, Nablus'tan, Cenin'den, Tulkarem'den ve daha 20 şehirden yalnız ya da gruplar halindeki adamlar İngilizlerin merakını uyandırmamaya dikkat ederek yola koyuldular. Hepsinin ortak bir hedefi vardı. Kudüs'ün güneybatısında küçük bir köy olan Beit Surif. Saat 12'ye doğru siyah ve toz içindeki bir Chrysler araba köye giden yol üzerinde göründü. Şoförün yanında oturan mavi ve beyaz damalı bir kefiye giymiş olan adamı görünce kalabalık çığlıklar atıp ıslık çalarak ona doğru atıldı. Adam arabadan indi, öpmek ya da dokunmak için kendisine uzanan baş ve kol denizine daldı. Orta boylu, tıknaz, yuvarlakça ve hüzünlü yüzlü, ceketinin kıvrımlarından göbek koyvermekte olduğu anlaşılan bir adamdı. Heyecanlandığı belliydi. Alkışlara karşılık vermek için ikide bir elini ağzına, alnına ve göğsüne götürüyordu. Taraftarlarının kendisini beklediği basit taş eve varmak için kalabalığın içinde kendine yol açtı. Hiçbir Filistin arabı, hatta amcası Hacı Emin Hüseyin'i bile Ebu Musa diye anılan bu adam kadar sevgi ve hayranlık uyandırmazdı. Cihadı mukaddes savaşçıların başına geçmek üzere müftünün Filistin'e yolladığı adam oydu. Amcası gibi Abdülkadir el-Hüseyin'i de Kudüs'teki Hüseyin'i ailesindendi. Yaşı 40'a henüz varmıştı. Olağanüstü yüreklilikte bir komutan, bir yöneticiydi. Müftünün yardımcılarının çoğunun tersine okumuştu ama içgüdüsüyle erdemlerini ve kusurlarını bildiği, verebileceği her şeyi almayı becerdiği halkına yakındı aynı zamanda. Öyle bir gücü vardı ki bir çeşit canlı efsane olmuştu. Kısa süre sonra sadece adının anılmasıyla yüzlerce binlerce Arap tüfeğini kapacak, köyünden inecek, kenar mahallelerden, çarşılardan fırlayacaktı. Duman tüten bir pilav tepeciğinin üstüne oturtulmuş geleneksel bedevi yemeği olan koyun kızartması onun dönüşünü kutlamak için hazırlanmıştı. Abdülkadir kendisini bekleyen adamların ortasında yere bağlaş kurdu. Ev sahibi sağ elini uzattı ve konuğuna sunmak için koyunun sağ gözünü çıkardı. Sonra heyecanlı konuşmaların uğultusu arasında şölen başladı. Abdülkadir'in çevresinde oturan adamlar şeflerini aşağı yukarı 10 yıldan beri ilk kez görüyorlardı. 1936-39 yılları arasındaki Arap ayaklanması sırasında Abdülkadir iki kere adamlarına komuta ederken yaralanmıştı. 1938 yılında ikinci yarasını aldığı sıra ölü bir halde bir deveye bindirilip Suriye'ye götürülmüştü. Oradan Irak'a geçmiş ve İngilizlere karşı girişilen ayaklanmaya katılması 4 yıl hapse mahkum edilmesine yol açmıştı. Şimdi Beit Surif'te kaçak olarak bulunuyordu. İngiliz yetkililerince Filistin'e girmesi yasaklanmıştı. Hayatının en önemli yılları İngilizlerin izini taşıyordu. 13 yaşındayken İngilizlerin gelişine karşı direndiği için babasının Kudüs valiliğinden kovulduğunu görmüştü. 23 yaşında Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdikten sonra babasıyla birlikte İngilizlere karşı girişilen ilk gösteriye katılmıştı. O günden beri de Filistin'de, Irak'ta, Mısır'da zamanının büyük bölümünü onlara karşı savaşmak ya da komplo hazırlamakla geçirmişti. 1938 yılında müftü onu seçkin bir küçük partizan grubunun başında dışarı yollamıştı. Abdülkadir Nazi Almanyası'nın özel bir okulunun sıralarında patlayıcı maddeler üzerine Kahire'deki Amerikan Üniversitesi laboratuvarlarında edindiği bilgileri ilerletmişti. Şimdi 9 yıl uzak kaldıktan sonra yeni bir düşmana karşı girişilen savaşı yönetmek üzere Filistin'e dönüyordu. Kefiyesinin ucuyla dudaklarını silip arkadaşlarına şölenin bittiğini ve ciddi konulardan söz etme zamanının geldiğini gösterdi. Müftünün öteki yakın adamlarının tersine Abdülkadir laf ebeliğine eğilim duymazdı. Ciddi, ölçülü, ne söylemesi gerektiğini bilen bir adamdı. Diplomasi ve politika diye başladı. Hedeflerimize varmamıza fırsat vermedi. Filistin Araplarının başka çaresi yok artık. Şerefimizi ve yurdumuzu kılıcımızla koruyacağız. Sakin sakin, düzenli bir şekilde strateji konusundaki görüşlerini açıklamaya koyuldu ardından. Haganah'ın planlarını yapmakla görevli Yigal Yadin gibi Abdülkadir de Filistin Savaşı'nın yollarda kazanılacağını biliyordu. Hiçbir toprak parçası elindeki güçlere bu denli uygun düşmezdi. Emrindeki Arapların en iyi bildikleri taktik pusu kurmaktı. Kafileleri yağmalama düşüncesi de onları kamçılardı. Bir Filistin haritası açarak işaret parmağını kırmızıyla çevrilmiş, desteksiz Yahudi topluluklarına doğru uzattı. Yahudilerin bu topluluklarla bağlantı kurmalarını önlemek, pusu kurup yiyecek almalarına engel olmak, kafilelerinin yolunu kesmek ilk hedefleri olmalıydı. Sonra Abdülkadir'in parmağı haritanın ortasına, Filistin'in göbeğindeki kara bir lekeye kaydı. Abdülkadir de Kudüs'te yaşayan 100.000 Yahudinin Filistin'deki en can alıcı hedef olduğunu biliyordu. Adamları ve silahları hazır olduğunda harekatın kesin darbesini oraya indirecekti. Kudüs'ü kuşatıp tam bir ablukayı alacağını açıkladı. Ellerini kavuşturup bu hareketiyle kara lekeyi boğmak istediğini belirtircesine and içti. Kudüs'ü boğacağız. 8. Uzun süreden beri komşu değil miyiz? Birleşmiş Milletler kararının öğrenildiği zafer gecesi bir anıdan başka bir şey değildi artık. Kudüs'teki Ben Yahuda sokağı boyunca sokak fenerlerine asılan mavi bayraklar, pörsümüş cenaze çelenklerinin kurdeleleri gibi sarkıyordu. İyimserlik saatlerinde şehrin Yahudi kesiminin duvarlarına yapıştırılan söylevler, başka türden yazılarla kaplanmıştı. Siyah beyaz renkteki afişler 17 ile 25 yaş arasındaki bütün Yahudi gençlerinin asker alınmak üzere gereken yerlere başvurmalarını emrediyordu. Birkaç yüz metre ötede Arap mahallesinde yaşlı bir şapkacı, Filistin'in bölünmesinin dolaylı ve çok farklı sonucunu yerine getirmek, birden çoğalan tarbuş isteklerini karşılamak için soluk soluğa kalıyordu. 1936 yılından beri Philip Arukoni biçimindeki bu başlıktan hiç böyle çok satmamıştı. Kafasına tarbuşu geçiren Arap, mahallenin gözü dönük nişancılarından hiçbirinin kendisini Yahudi sanmayacağından emin olabilirdi. Yine de bu Aralık ayı başlangıcından Kudüs'ün hayatı gündüzleri nispeten sakindi. Her zamanki kalabalık şehrin Yahudi kesiminin göbeğindeki mağazaların bulunduğu sokakları dolduruyor, dükkanlarda satılan mallar şehir halkı kadar çeşitli kaynaklara tanıklık ediyordu. Dağlar gibi yığılı İran halıları ve elde işlenmiş ipekli kumaşlar, rafları dolduran gümüş işli Yemen mücevherleri, bilinmeyen sanatçıların tabloları, Paris, Londra, Hollywood ve hatta sosyalist ülkelerden gelme plaklar. Bakkal dükkanlarının vitrinlerinde Filistin'in ilk Yahudi tarım kuruluşu olan Rishon LeZion'un şarap şişeleri, Tınuvah Kooperatifi'nin sütlü ürünleri, elit çikolatalarının pırıl pırıl kutuları yığılıydı. Çiçekçilerde Sharon serlerinden gelen glayöller ve güller bir renk cümbüşü meydana getiriyordu. Ben Yahuda sokağıyla Kral 5. George Caddesi'ndeki bir sürü yerden buram buram yanık kahve kokusu geliyordu. Bunlardan Imperial ve Royal İngilizlerin devam ettiği kahvelerdi. Zihel'de her an bir kavga patlak verebilirdi. Brezil öğrencilerin buluşma yeriydi. Atara'nın birinci katında da Palmach üyeleri sık sık buluşurdu. Kaldırımlardan düzensiz bir insan seli akıyordu. Mea Shearim'deki Talmud okullarının öğrencileri, beyaz gömlekli başlarında kippahlarıyla sofu Yahudiler, haki şort ve ceket giymiş genç kibbutz kızları, Yemenli işçiler, eskimiş iyice aşılmış giysilerine rağmen gururlu Alman mültecileri. Dipnot, kippah, saça iğnelenen bir çeşit başlık.